Merhaba sevgili Kırmızı Panel izleyicileri. Ben Arda. Bugün de yanımda her zaman olduğu gibi Kutay var.
Selamlar.
Bugün de ne konuşacağız? Panelimizde Ari Aster'dan Midsommar var. Yönetmenimizin ikinci filmi daha çektiği ama şimdiden harika işler çıkartıyor. Kutay sen ne düşündün film hakkında?
Abi sen filmi şeyden programdan önce de izlemiştin.
Evet, ben
bu podcast'ler çekmeden önce.
Sinemada izlemiştim.
Ya ben ilk defa izledim. Ya çok etkileyici bir film. Öncelikle onu söylemek istiyorum yani. Çok çok çok başarılı bir film. Her unsuruyla, kullandığı her unsurla başından sonuna yani seni sürükleyerek o 2,5 saatlik serüveni hiç sıkılmadan geçirmeni sağlıyor. Yani bunu çok rahat söyleyebilirim. Yani buna benzer bir filmi Suspiria'nın işte yeni çekilmiş versiyonunda izlemiştim. Çok benzettim birbirlerine. İkisi de inanılmaz iyi filmler, inanılmaz güçlü filmler. Anlatmak istediklerini çok iyi veren ve sinemanın kurallarından biri olan göstererek anlatma sanatı, sesleri kullanma, her şeyi çok iyi harmanlayarak önümüze çok güzel bir sanat eseri sunmuş diyebilirim. Sen ne düşündün tekrar izlerken?
Senin dediğin şeylerin hepsine katılıyorum. Üstüne şunu eklemek istiyorum. Suspiria detayına da değindin. Hem Suspiria hem Midsommar'ı görünce artık ben korku ya da gerilim filmleri adına çok büyük bir umutla bakıyorum. Çünkü gerçekten yani bambaşka bir havayla, bambaşka bir özenle yeni nesil korku filmleri, gerilim filmleri çekilmeye başlıyor ve önümüzdeki yıllarda da bizi bu tür filmler bekliyor gibi duruyor. Keza Midsommar'a bakınca ya da Suspiria'ya bakınca. Yani beni izlerken gerçekten çok mutlu eden bir film oldu. Öncelikle dediğin gibi yani her detayıyla çok farklı. İnsanı ekrana kitleyen, insanı kendi içine çeken, insanı şaşırtan, işlemek istediği konuları çok güzel işleyen bir filmdi. Benim de bu kadar genel olarak kabataslak eklemek istediğim şeyler film hakkında.
O zaman spoilersız bir tekrar üstünden geçelim.
Üstünden
ne
geçelim.
Düşündük, neler anlatılıyor. Hiç izlememiş izleyicilerimiz, dinleyicilerimize biraz filmle ilgili fikir sahibi olmaları, biz nelerini sevdik, nelerini beğendik ve onlara da belki beğenecekleri bir film olduğunu anlamalar açısından bir spoilersız üstünden geçelim kaba taslak. Sonra
tamamdır.
Konularımızı da filmi spoilerla anlatırız.
Evet, sonra uyarımızı yaparız zaten spoilerliye geçince. O zaman ben başlayayım. Kaba taslak nedir? Midsommar, yönetmeni belirttiğim gibi daha önce de Ari Aster, kendisinin ikinci filmi. Önce ilk filmi Hereditary'den sonra, onu da sonra ileriki bir zamanda konuşuruz, o da gerçekten harika bir film.
Tabii.
Midsommar'a gelirsek konusunu şöyle anlatalım. Hemen üstünden geçelim. İsveç giden bir grup üniversite öğrencisi. Neyin başından geçenler diye anlatırsak, bir İsveçli arkadaşı olan bu bir grup üniversite öğrencisi, İsveçli arkadaşlarının büyüdüğü komün tarzı bir köyde olacak. Yazın gelişini kutlama şenliğine İsveçli arkadaşları tarafından davet edilerek gidiyorlar. Ve orada fazlasıyla aslında eğlenceli, tuhaf bir yazı kutlama şenliğiyle karşılaşıyorlar. Beklediklerinden de fazla şey olan bir şenlikle. Ve o şenlik bazı karakterlerimiz için iyi bitiyor, bazıları için kötü bitiyor. Kesinlikle İsveçli arkadaş için çok iyi bitiyor, ondan eminim. böyle bir film. Ama onun dışında, konusu dışında değineceğim şey, yani ben korku filmleri izleyemem, çok korkuyorum diyen insanların bence izleyebileceği türden bir gerilim ve korku filmi. Çünkü yani o jump scare dediğimiz ucuz numaralarla insanı korkutan değil ama daha önce hiçbir yerde görmediğiniz gariplikleriyle, tuhaflıklarıyla sizi rahatsız eden, bu şekilde sizi gelen, bu şekilde sizi kendi içine çeken bir iş. O yüzden ben bu tür filmlere karşı birazcık duyarlıyım diyenlerin de izleyebileceği bir film olduğunu düşünüyorum.
Spoiler'lıya geçmeden o zaman ben de 2-3 nokta ekleyeyim. Ya dediğin gibi, ya bence açıkçası şu an burada spoilersız anlatıyoruz. Bazı izleyiciler bunlara çok hassas yaklaştığı için. Ama bence filmin spoilerlık bir noktası kesinlikle yok. Film ya inanılmaz sürükleyici bir film ama yani sonu olsun, detayları, bunları öğrenmeniz filmin heyecanını zerre düşürecek bir şey değil. Film anlattığı gibi Arda'nın da ya bu komün topluluğu anlatıyor ve ya film çok garip bir film. İzleyince evet, bunu daha iyi anlayacaksınız. O gariplik çok çok tadında olmuş. Çok evet, yerinde evet, bir gariplik olmuş.
Anlatılmaz yaşanır. Dediğin gibi yani. Evet. Bütün filmimizin size daha önce senaryosunu bile okutsunlar. Zaten sıkılmayacağınıza eminim diyebilirim.
Evet. O zaman buradan spoilerlıya sekelim.
Sekelim bakalım, geçelim. O zaman evet, bu dakikadan sonra spoilerlı incelemeye başlayacağız. Abi ben hayatta spoiler yiyerek izleyemem bir filmi, hiç zevk alamam. Mutlaka benim izlemem lazım bu filmi diyorsanız şimdi kapatın, sonra izlemeye devam edersiniz. O zaman başlayalım ilk önce. Bugün temalarımızdan benim filmin bana düşündürdüğü şeylere değinirsem, aslında daha önce konuştuğumuz filmler gibi üstüne çok düşünülecek ana fikirleri olan bir film değil. Blade Runner'la kıyaslanamayacak derecede bu konuda değerlendirirsek, ama yine de şu detay çok ilginçti yani. O komünde yaşayan insanlar yeri geldi çiftleşmeden olsun, ölümle ilgili olsun, hayatımızın temel taşları olan çoğu konular hakkında farklı yetiştirilme koşullarından çıkıp yetiştirildikleri için normal bir global dünya vatandaşının bu temel konulara, ölüm gibi, seks gibi konulara verdiği tepkilerin hiçbirini vermiyor. Bunlardan çok daha farklı tepkiler veriyor bu gibi durumlara. Ve bizim normalde tepkisiz kalacağımız durumlara çok aşırı derecede tepki veriyorlar. Çünkü bunun sebebi bir insanın tamamen farklı bir topluluğun içinde tamamen farklı gelenekler ve öğretilerle yaşaması, gelişmesi. Ya bu da çok şaşırtıcı yani. Ki bu filmde geçen şeyler daha önceki insanlık sahnelerinde, İsveç toplumlarında, eski İsveç toplumlarında gerçekten yaşanmış, gerçekten yapılmış ritüeller. Her şey çok çok tuhaf bir şey yani. İnsanın yetiştirildiği, insanın içinde geliştiği atmosferin insan hakkında her şeyi değiştirebilmesi. Doğrularını, yanlışlarını, ahlakını. Ve beni en çok herhalde şaşırtan, düşündüren şey bu oldu filmde.
Evet, yani dediğin gibi de izole bir ortamda yaşayan bu topluluk, bu komün topluluk tamamen kendini diğer dünyadan izole ettiği için kendi değer algıları bizim kabul ettiğimiz yani onlara göre dış dünyadan daha farklı bir durumda. Hı hı. Ve bu dış dünyadaki farklılık aslında bir nevi onların gerçekliklerinin de orada değişmesine neden oluyor. Ve şeyi görebiliyor. Film şeyi çok iyi gösteriyor. Çok başarılı bir şekilde anlatıyor. Dışarıdan gelen Danny Christian, Mark falan. Bu topluluğa geldiklerinde bu izole yerde bir anda gerçeklikleri değişmeye başlıyor. Bunun nedeni onların sürekli, yani topluluğun sürekli kullandığı otlardan dolayı, yani otları uyuşturucu olarak kullanıyorlar tabii. Hani onun yanı sıra bir de çok daha farklı ve izole yaşayan, farklı gelenekleri, farklı değerleri olan o topluma gidince gerçeklikleri bir anda değişmeye başlıyor karakterlerimizin. Ve şeyi, yani mesela işte o iki insan, iki yaşlıyı, yaşlının hayatlarına son verildikten sonra yani birkaç kişi de, İngilizler inanamıyorlar. Kimse böyle, herkes çok şaşırıyor. Ama ondan sonra bu onlara da normal gelmeye başlıyor. Ve Danny ve Christian karakterleri mesela, Mark olsun, gitmiyorlar oradan. Çünkü bir noktada şey oluyor. Yani orada kaldıktan sonra diyorsun ki hani onların değerleri öyle. Ve sen bunu normalleştirmeye başlıyorsun. Senin için normal olmayan şeyi. Sen orada bulundukça gerçekliğin ona adapte oluyor. Ve gittikçe normalleştirmeye başlıyorsun.
Benim götüm düşerdi onu izlesem. İki tane adam bir anda önümde ölüyorlar. Evet. Ben daha yeni mantar almışım, ot içmişim. Ne olduğunu bilmiyorum. Arabadan inmişim çıkıyorlar içmenlere. Bir baktım iki tane yaşlı adam ölüyor. İki tane yaşlı kadın, erkek. Evet, yani çok absürt normal bir insan için. Bizim toplumumuzda yaşayan insanlar için.
Yani o şeyi göstermesi de çok iyiydi. Gerçeklik gerçeklik algısının bir anda kaybolup farklı bir yere ayak uydurduklarında nasıl adapte olduklarını göstermesi de hani filmin başarılı yaptığı işlerden bir tanesiydi.
Evet. Yani evet, filmin en başarılı verdiği mesajın ben de bu olduğunu düşünüyorum. Üstüne oturulup konuşulacak mesajının.
Evet. Bir de aidiyet belki. Aidiyetten bahsediyoruz.
Sen ne düşünüyorsun onun hakkında? Sen de eklemek istersen.
Ya abi, aidiyet şöyle geldi bana açıkçası. Yani zaten filmin başında Danny karakterimizin Danny karakterinin yani ana karakterimizin kız kardeşi ve ailesi trajik ve bilinmeyen bir nedenden dolayı ölüyor. Kız bunun travmasını yaşadığı raddede böyle bir komün yere gidiliyor. Burada da işte herkes diyor ki işte benim de ailem öldü diyor, bu Pele. Pele olması lazım ismi.
Evet, Pele.
Benim de ailem öldü diyor ama burada bir ailem vardı. O yüzden bunun eksikliğini hiç hissetmedim diyor. Yani aslında yavaş yavaş sezdiriyor aslında yönetmenimiz burada bir olayların döneceğini ve onların da bu kadını o komünün bir parçası edeceklerini ve hani şey, oradaki her insan oraya aidiyet hissediyor ve o oradaki söylenen her şeyi ne olursa olsun kabullenip ona göre yapıyorlar ve ona bir inanış tapış var. Yani orada bir tane sakat bir çocuk doğuyor. Aile
ensest ilişkiden.
Akraba aileliğinden. Evet, ensest ilişkiden. Ama onun bile onu bile şey ilan ediyorlar yani. Peygamber ilan ediyorlar. Dediklerini kitaplara yazıyorlar.
Falan. Yazıyorlar, evet. Ona yazdığı öğretilere göre falan şekillendiriyorlar. Evet. Gidişatlarını. Abi çok, evet. O da çok ayrı bir şeydi. Yani toplumdaki her bireyin bir görevi var. Doğduğu günden beri ne yapacağı belli. Bildiğin yani bizim Pele şey gibi, yani köye şey sağlıyor bildiğin. Yani üreme makinesi sağlıyor ki. Üreme ve kurban makinesi sağlayan kurban.
Evet. Evet. Şey, yani şey insan getiriyor. Üstün gen gibi görülen, arayan, öp gibi görülen şeyleri görülüyor. İşte Christian'la ilgili şey deniyor. Bir yerde işte neredeydi hatırlamıyorum. Aralarındaki bir konuşmada genlerimizi yeni şeye aktarırken çiftleşebileceği iyi bir eş gibi söylüyor. Evet. Christian'ın. Bunu söylerken kendi kız kardeşiyle ilgili de üreyebilecek yaşa geldi.
Yaşa geldi şey değil mi? Evet.
Yani hayvani bir şekilde bakıyorlar üreme.
Evet evet. Organik bir şeymiş gibi, organik bir makineymiş gibi bakıyorlar gerçekten. Hepsinin bir işlevi olan, tek ortak amaçlarının da bu topluluğun devamı olan. Hiçbir şekilde bireyin bir yetkisi yok toplumda. Abi de ne kötüydü gerçekten ya. Yani Christian'a kızlar tekme atıyor. Diğer beyaz çocuğu alıyorlar, götürüyorlar. Ona da bir şeyler bakıyor. Başka kızlar. Zenci çocuğa hiç kimse hiçbir şey yapmıyor ya. Hiçbir kız. Cidden. Tam bir şey diyordu. Irkçılık boyutunda bir Aryan Ken seçimi vardı diyordu.
Evet. Josh'a ayıplar edildi. Biz Josh'ı unutmayacağız.
Aynen öyle. Ben Josh kardeşimin arkasındayım yani. Güzel bir çocuk o da. Irkçılık yapmasalar.
Josh'ın bacağından gömmüşler şeyi.
Saksı niyetine kullanıyorlar.
Valla. O zaman bir sonraki konumuz ne? Neydi?
Bir sonraki konumuz valla film hakkında üstüne işleyeceğimiz temalar, bakıyorum korku filmlerinin aldığı yol, geleneklerin insan hayatındaki çeşitliliği hakkında başka tema not almamışım ben. Konuştuk. Şu an korku filmleri hakkında konuşabiliriz.
Onun üstüne 2-3 kelam edecek olursak, korku filmlerinin şeyden bir kere değiştiği aşikar yani. Korku filmleri işte slasher dediğimiz biri, 13. Cuma filmindeki gibi biri bir evdeki insanları öldürmeye çalışıyor. Onları oraya kapamış. Ve tamamen insanları korkutmak, kısa süreli korku üzerine odaklı ve genel olarak çok da içinde bir mesaj bulundurmayan filmler çekilirdi. Ta ki işte yani şu yakın zaman korku filmlerine kadar, ki eskiden Alfred Hitchcock'un işte Birds'ı olsun, şeyi olsun. Korku filmleri hep alt metinleri çok dolu. Alt metninin işte Psycho'su olsun, Alfred Hitchcock'un yine. Hep bir derdi olan, bir şey anlatan ve insanı korkutmaktan ziyade şeyi de vermeye çalışan.
Alttan bir mesaj vermeye çalışan.
Evet, yani insanlıkla ilgili bir mesaj verip bir derdi olan filmler çıkmaya başladı evet. Artık.
Yani korku bir ilke oldu artık. Yani bir mesajın iletilmesinde evet. Kullanılan. İnsanların odağını çekmesi.
Evet, korku filmiyle ilgili ayrıca şey düşünüyorum. Benim için artık hani şey gibi geliyor. Bir noktada mesela bu şey içinde geçer. Roman Polanski'nin Rosemary'nin Bebeği olsun. İşte Alfred Hitchcock Psycho'su, Birds'u olsun. Ondan sonra Ari Aster Midsommar ile bunu yaptı. Şu an tam ismini hatırlayamadığım ama Call Me By Your Name'in yönetmeni. Suspiria'nın da yönetmeni.
Suspiria'nın da yönetmeni olan.
Bu herifler iyi yönetmenler. Ve iyi yönetmenler olduklarını ben artık şuradan anlayabiliyorum. İyi bir korku filmi çekebilen bir yönetmen şey filmini yapmak istediği kitleyi ve izleyiciyi çok iyi anlamış. Ve onları nasıl manipüle edebileceğini, hangi yoldan onların duygularına nasıl ulaşacağını çok hakim yönetmenler
evet, çok doğru.
Oluyorlar. Ve o profili çok iyi çıkarmış oluyor. Kitle ve izleyici profilini çok iyi çıkarmış oluyor. Ona göre sunabileceği şeyi tüketim yani sunabileceği ne denir?
Tüketim grubunun çok
ürünü. Evet, sunabileceği ürünü ve sanat eserini çok güzel onun etrafında şekillendiriyor ve insanın önüne hani bakıp da seneler geçse bile üstünden anlamlar yükleyebileceği sanat eserleri koyuyor.
Evet. Şey konusunda da çok iyiler yani. Dediğin gibi sadece tüketici anlamının da dışında bence bir de atmosferi inşa ederken de çok özenli ve titiz davranıyorlar. Yani keza Suspiria'da olsun o İkinci Dünya Savaşı'ndaki geçişleri, oradaki Almanya'nın bundan nasıl etkilendiğini çok güzel bir şekilde anlatıyordu. Hereditary'de Orta Doğu mitolojisi hakkında çok detaylı bir çalışması olduğu belliydi yönetmenin. Keza Midsommar'da İsveç ve Kuzey Avrupa mitolojileri, oradaki pagan halkın yaşayışı hakkında gerçekten çok elle tutulur ve ciddi bir çalışma yapıp bu filmi ürettiği aşikar. Yani ben şu an izlediğim filmlere baktığımda cidden Midsommar kadar özenli bir şekilde hazırlanmış hem altyapısına, hem atmosferine, hem oyunculuğuna, hem mesajına, hem mesajı iletiş şekline bu kadar özenli yaklaşılmış başka bir eser zor görüyorum. Son yıllarda çıkan ve tükettiğim eserler arasında.
Çok katılıyorum ama bir virgül atıyorum ve şey demek istiyorum. Bunu da araya sıkıştıralım bazı izleyicilerimiz için. Eğer ki ben gore izleyemem, şey yapamam, kan görünce bakamam diyen dinleyicilerimiz varsa bu film hiç beklemediğiniz anda gore sahneleri suratınıza fırlatıyor ve inanılmaz grafik sahneler var.
Evet.
Yani ses kullanımı ve görsel olarak sunulan o şölen diye tabir ederim ama sizi rahatsız edecek sahneler olabilir. Eğer ki fazla gordan rahatsız oluyorsanız yani fazla gore dediğim her yerden kanlar fışkırmıyor ama çıplaklık ve bu hani grafik görüntüler çok ağır basıyor.
Evet.
Hani o yüzden biraz o konuda ağır bir film. Eğer ki ben bunları izleyemem diyorsanız yine de bir şans verin derim ama
yani en azından zor. Bir arkadaşınızla izleyin oturup.
Evet, zor bir film.
Değil mi? Bir de gore'un olduğunu İngilizce bir kelime belki bilmeyen dinleyiciler olur. Yani vahşi, kanlı, şiddet dolu sahneler diye tabir etsem olur herhalde.
Evet, Türkçe doğru. Oturur.
Yani. Evet ama biriyle izledikten biriyle izledikten sonra bence o kadar da rahatsız olacak ya da uykularınıza girecek boyutta bir travmatik bir etki yaratacak bir film olduğunu sanmıyorum yani. Bence izleyebilir çoğu izleyici.
Ya bana kalsa ben bu filmi kesinlikle korku kategorisine koymam. Korku hiçbir unsur yok bence.
Evet,
ama
evet.
Gerilim tam dozajında. Hep gerilmiş bir şekilde gidiyorsunuz. Evet, çünkü karakterler de ne olduğunun yani filmin içindeki karakterler de orada gerginler. Ve onun ne hissettiğini sizin anlamanız için sizin de biraz gerilmeniz gerekiyor. Ama kesinlikle ne filmin sonrasına veya ne de film anında korkacağınız olaylar yaşanmıyor.
Evet evet. Yani içiniz rahat olsun o konuda. Kutay, ben senin lafını böldüm. Sen tam ne diyecektin?
Şeye değinmek istiyorum. Ses kullanımı.
Evet.
Ses miksajı.
Yani zaten
şöyle
yanlış
söyle.
Bilmiyorsam o Hilda Gould'dur zaten. Bunun müziklerini yapan. Joker'in de müziklerini yapan sanatçı.
Aa öyle mi? Ben onu bilmiyordum.
Bir daha bakayım. Yanlış biliyor olabilirim.
Bu kadın Çernobil'in de müziklerini yapmıştı. Atmosferik ve klasik yani klasik müzik enstrümanlarıyla inanılmaz atmosferik müzikler yapıyor. Atmosferi çok kuvvetli yapıyor yani. Joker'de hakeza müzikler yine gayet iyiydi yani. O kasvetli havayı vermesi açısından çok başarılı müzikler. Buradakiler de çok iyi.
Ya ben öyle olduğunu hatırlıyorum. Başka birinin de adı geçiyor. Acaba yardımcı sanatçı mıydı? Şimdi yanlış bilgi vermeyeyim ama.
O şey olarak da yani ben sadece şeyden de bahsetmeyeceğim. Hani film müziklerin yanı sıra filmin açılış sahnesinde böyle çok rahatlatıcı bir ilahiyle gelirken bir anda kesip telefon çalmasıyla seni rahatsız ediyor. İzleyiciyi rahatsız etmesi yani ses miksajının sesi o kadar iyi kullanıyor ki sadece ses ve görüntüyle izleyiciyi rahatsız edebiliyor çok güzel ve ama yani o rahatsızlık şey yapmıyor. Kapatmanıza neden olmuyor. Daha da böyle kendinizi kaptırmanıza neden oluyor.
Evet, çok doğru. Yani o gerilimi size eski yani 13. Cuma Texas Eseri Katliamı'ndaki gibi abi bir adam çıkacak da beni öldürecek gibi değil. Her an atmosferin içindeki o tuhaflık sayesinde, müzik kullanımı sayesinde, renklerin, çekimlerin kullanımı sayesinde izlediğiniz her an size veren bir film. Yani her an evet evet gerilim dolu, rahatsızlık hissettiğiniz bir filmdi.
Yani film aslında yani benim düşüncem yani üstüne konuşulması çok zor bir film yani.
Evet, evet.
Çünkü derin anlamlarının yanı sıra yani sunulan film de üstüne konuşulması zor bir film yani. Bir tecrübe gibi film. Benim
evet yani.
Üstüne söyleyebileceğim o yani.
Anlatılacak bir film değil gerçekten yani. Oturup izlemeniz lazım. Ben bunu şey oldum biraz hani çekime gelmeden önce. Acaba seçmesin miydim? Bunun üstüne ne konuşacağız diye düşündüm ama yine de seçtiğime pişman değilim. Çünkü hiç böyle bir film izlemedim. Yani birkaç kişi dese ben Kırmızı Pano sayesinde Midsommar izledim. Yani bayağı mutlu olurum. Çünkü bence gerçekten herkesin deneyimlemesi gereken bir film.
Evet yani ben şahsen iyi ki bunu seçmişiz de izledim dedim yani.
Aa, iyi teşekkürler.
O zaman bence yavaştan toparlayalım.
Bence de öyle. Ha, benim...
Son söyleyeceğin bir şeyler var mı?
Ya son söyleyeceğim bir şey ya bunu izlemeyi düşünen insanlar için söyleyeyim. Gerçekten de eğer rahatsız olmuyorsanız böyle içeriklerden direkt koşun izleyin. Rahatsız oluyorsanız da bir arkadaşınızı alın yanınıza. Ya da şimdi de korona dönemindeyiz. Screen share olan herhangi bir platformdan beraber izleyin, tadın bu filmi. Gerçekten herkesin izlemesini öneririm. Ve de işte dediğim gibi yani artık korku ve gerilim filmlerinin gidişatının bu yönde olduğunu gösteren bir film olduğu için beni çok mutlu eden bir film. Üstüne eklemek isteyeceğim başka bir şey yok.
Film Netflix gibi platformlarda yok. Netflix'in Hollanda yani Hollanda şeyinde var. Hollanda Netflix'inde var sadece. Dünyadaki Netflix'ler içinde. Onun dışında internette kolayca bulabilirsiniz. Ama kesinlikle tabii ki korsanı önermiyoruz. Ama
evet. Ya korsan son çare da. Korsan.
Evet. O zaman Arda'nın Arda'nın seçimi olan Midsommar'ı konuştuk bu hafta. Haftaya benim seçimim yani Kutay'ın seçimi.
Kutay'ın seçimi olan.
Trainspotting'i konuşacağız. Danny Boyle'ın Ewan McGregor'ın da oynadığı ilk Trainspotting. T2 değil Trainspotting. İnanılmaz bir playlisti. inanılmaz bir müzik Iggy Pop'undan yani Iggy Pop'u olsun bütün müzikleri inanılmaz olan ve inanılmaz oyunculuklar, komedi dozu mükemmel ve komedi drama karışık bir film izleyeceğiz. Çok çok komik bir film olduğunu söyleyemem ama komedi drama kategorisinde klasiklerdendir. Haftaya da buna bakalım.
Evet, o zaman bu bölümlükte
bu kadar galiba.
Evet, bu kadar galiba. Dinleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın. Bir dahaki bölüme kadar. Görüşürüz.
Görüşürüz.